Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında muhterem hocam Hüseyin Kayapınar'la sizden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandırıyoruz. Bu programımızı hem Erkam TV YouTube kanalımızda hem de Erkam Radyomuzda dinleyebilir, izleyebilir, takip edebilirsiniz. Bu vesileyle tüm dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz ve ben hemen hocamıza dönüyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam Allah nasip ederse haftaya bugün bayramda olmuş olacağız. Kurban Bayramı'nı yaşıyor olmuş olacağız. Dolayısıyla bu haftayı da bugünkü programımızı da kurbanla alakalı, kurban bayramıyla alakalı sorulara ayırmış olduk. Bu programda hem dinleyicilerimizden gelen hem de bizlerin hazırlamış olduğu kurbanla alakalı soruları sizlere yöneltmiş olacağız.
Evet.
Birinci sorumuz şöyle hocam. Geçen haftaki programımızda kurbanın nereden geldiğini, işte Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail'in hikayesini, kurbanın bize hediye edilmesinden bahsettik. Orada
evet,
teşrik tekbirlerinden bahsettiniz. Biz de bunları Kurban Bayramı'nın süre zarfında namazlarımızdan sonra
evet,
okuyoruz. Bunun mahiyeti nedir, hükmü nedir, nasıl yapılması gerekir? Bundan başlayalım
evet
hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu geçen haftaki programımızda da bahsetmiştik.
Evet.
Cebrail aleyhisselam kurbanlığı getirirken, Hazreti İsmail'in yerine kesilmek üzere getirirken, tekbir getirerek getirdi, geldi.
Hı hı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Hazreti İbrahim buna cevap verdi. Ondan sonra tekrar, yani böyle bir uygulama oldu. Şimdi bunun bir hatırası olarak, Arafa günü sabah namazından başlayıp, dördüncü bayram gün ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbirleri dediğimiz bir tekbir bize vacip oldu.
Evet, farz namazlardan sonra.
Farz namazlardan sonra, farzı bitirdikten sonra, hı, selamı verdikten sonra, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahil Hamd.
Evet.
Bunu söylüyoruz. Ha şimdi bunun hükmü nedir? Bizim kabulümüze göre vaciptir. Sünnet diyenler de var ama biz Hanefiler vacip diyoruz.
Evet.
Bu bir. Peki kime vaciptir bu? Burada bazı farklı görüşler var. Ha şunu da söyleyeyim. Bir görüşe göre birinci bayram gün ikindi namazına kadardır bu teşrik tekbirleri. Yani Arefe gün sabahtan başlar, birinci bayram gün ikindi namazında sona erer bir görüş. Ama diğer bir görüşe göre dördüncü bayram gün ikindi namazında sona erer. Ki Hanefi mezhebindeki uygulama bu istikamettedir.
Evet.
Peki kimedir? Yine biz kabulümüze göre, Hanefi mezhebindeki kabul edilen veya racih dediğimiz, tercih edilen görüşe göre kadın olsun, erkek olsun. Köyde olsun, şehirde olsun. Cemaatle kılsın, cemaatsiz kendi başına kılsın. Bütün bunlara vaciptir. Yani sadece bazı görüşler var. Yani köylerdekilere değil, şehirlerdekilere, erkeklere, kadınlara değil, erkeklere efendim gibi bazı farklı görüşler var. Cemaatle kılana, tek başına kılana değil şeklinde görüşler var. Biz onları, tabii o kimlere ait falan girmeyelim ama biz en azından bizim uygulayacağımızı söyleyelim. Biz ne yapıyoruz? İster kendi başımıza kılalım, ister cemaatle kılalım. İster köyde olalım, ister şehirde olalım. İster kadın olsun, ister erkek. Arefe gün sabah namazından itibaren farzların peşinde bu tekbir getirilecek. Buna vacip diyor. Peki getirilmezse ne olur? Eğer biz yerimizden kalkmadan, başka bir şeyle meşgul olmadan aklımıza gelirse getiririz. Ama selamı verdik, aklımıza gelmemiş, unutmuşuz. Ayağa kalktık, yürüdük biraz. Aklımıza geldi. Tekbiri getirmedik. Artık getirmeyiz. Ha bir de şunu insanların aklına gelir. İnsanlık hali olur ya, bu günler içerisinde bir namazı kazaya bıraktı. Yani gaflete düştü, efendim tembellik yaptı, uyudu uyanamadı. Bu teşrik tekbirlerinin getirilmesi gereken günlerden, günler içerisinde namazı kazaya bırakırsa eğer, vaktinde kılamamışsa, eğer bu namazı bu teşrik günlerinde kaza ederse o kazanın peşinden tekbiri getirir.
O günlerin dışında kaza yaparsa?
Ha, o günler çıktıktan sonra kaza yaparsa artık tekbir getirmiş.
Sadece namazı kılacak.
Namazı kılar. Yani örnek verelim daha iyi anlaşılsın.
Buyurun.
Birinci hocam. Bayram gün öğle namazını bir şekilde kurban telaşıyla unuttu insanlar.
Evet.
Ha, ondan sonra ikindi vakti girdi. Eyvah dedi ya ben öğleyi unuttum.
Hı hı.
İster o gün ikindiden önce veya sonra. İster daha sonraki bir gün. Ya ama dördüncü bayram günün ikindisinden önce. Bu namazı kaza eder ise tekbir getirir. Evet. Ama daha sonraya kalır ise tekbir getirmez.
Getirmez, sadece namazı evet. kılar. Hocam bayram namazıyla alakalı da sormak istiyorum. Şimdi biz Müslümanlar olarak iki tane bayram geçiriyoruz. Ve bu bayramlarımızda sabahları sabah namazından sonra bayram namazı kılıyoruz. Kurbanla Ramazan bayramı arasındaki namazlarda bir fark var mı hocam?
Şimdi
ve çok özür dileyerek namazın kılınışını bir kez daha hatırlatmış olsak dinleyicilerimize.
Şimdi bir defa bu Ramazan ve Kurban bayramları Müslümanlara has bayramlardır.
Evet.
Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman oradaki insanların, yerli halkın iki defa bayram yaptıklarını görüyor. Bunlar Nevruz bayramı falan veya Mihrican galiba onlar olsa gerek bayram yaptıklarını görüyor. Soruyor bu nedir işte bu bunların bayramı diyor. Allah bunların yerine size çok daha iyi iki bayram bahşetti. Onlar da Ramazan ve Kurban bayramıdır. Şimdi Kurban bayramı bu bayram namazları öncesini söyleyelim. Vaciptir bize göre Hanefi mezhebine göre vaciptir. Diğer mezheplerde sünnettir ama kuvvetli sünnettir. Ve bu Kurban Bayramı ile ilgili olarak Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki bugünkü ilk ibadetimiz namazdır. Ondan sonra da kurbandır. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı namazını bu şekilde bize bildirmiş. Yani diyor ki bak bugünkü yani Kurban Bayramı günü ki bugüne Yevmi Nahr denilir. Kurban kesme günü. Bugünkü İlk ibadetimiz namaz. Yani bayram namaz. Efendim, ondan sonra da kurban kesmektir. Ve biz vacip diyoruz. Kurban, bayram namazı aynen bildiğiniz gibi, cuma namazında olduğu gibi cemaatle kılınır. Tek başına kılınmaz. Ramazan bayramı namazı ile kurban bayramı namazı arasında esasta fark yoktur. Esasta. Ancak bazı önceki hareketlerde müstehap olması açısından farklılıklar var. Nedir o? Bir, Kurban Bayramı'nda camiye giderken tekbir getirilir. Sünnettir. Tekbir getirilir. Ramazan Bayramı'na giderken camiye böyle tekbir getirmek diye bir sünnet yok. Bu bir. İki, Ramazan Bayramı'nda kişi bayram namazına giderken ağzına tatlı bir şey koyması, bir hurma gibi, bir efendim şeker gibi bir şey koyması, peygamberimizin uygulaması. Ama kurban bayramında kişi kurban kesecekse, camiye giderken ağzına bir şey almadan namazı kılıp kurbanı kestikten sonra sanki o zamana kadar oruçluymuş gibi kurban etiyle ilk yemeğini yemesi. Hmm. Bu da müstehaptır. Bunun dışında bir fark yok. Kılınışları aynıdır.
Evet.
Şimdi nasıl kılınır? Bunlar genelde tabii imamlarımız tarif ederler.
İmamlarımız, her namaz öncesi.
Her namaz öncesi. Ki bu normaldir, tabidir. Diğer namazlardan farklı olarak fazla zevait tekbirleri dediğimiz tekbirler vardır bayram namazlarında. Bu tekbirlerin sayısı mezheplere göre farklıdır.
Evet.
Mesela Şafii mezhebinde farklı, Hanefi mezhebinde farklıdır. Ama tabii biz gene ülkemizde camilerimizde belki Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Şafii cemaatin ağırlıklı olduğu yerlerde Şafii mezhebine göre tek namaz kılınırdır. Ama diğer bölgelerde Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılınıyor. Ne yapıyoruz? Cuma namazından farklı olarak bayram namazında hutbe namazdan sonra okunuyor.
Evet.
Önce namaz kılıyoruz. Niyet ediyoruz bayram namazı kılmaya. İmama uymaya niyet ediyoruz. İmamla beraber, imam tekbiri alınca bizi alıyoruz. Buna biz iftitah tekbiri diyoruz, biliyoruz. Tekbiri aldık, Sübhaneke'yi okuduk. Sübhaneke'yi okuduktan sonra tekbir alıyoruz, Allahu Ekber, bir. Elimizi kaldırıp kulaklarımıza ve yana salıyoruz. Tekrar tekbir alıyoruz, Allahu Ekber. Elimizi yine kaldırıp yana salıyoruz. Üçüncü olarak Allahu Ekber diyoruz. Elimizi kaldırıyoruz ama bu sefer salmıyoruz, bağlıyoruz.
Evet.
Yani burada ne oldu? Üç tane fazladan tekbir almış oldu. Bu üç tekbirden ikisinde elimizi tekbirden sonra yana saldık, üçüncüsünde bağladık.
Evet.
Ondan sonra ne oluyor? İmam Fatiha ve sure okuyor. Ha, bu bitti. Ondan sonra Allahu Ekber deyip rükûya eğiliyor. Aynen diğer namazlarda olduğu gibi rükû, secdeyi yapıyoruz, kalkıyoruz. İkinci rekattaki zevaid tekbirleri oku kıraatten sonra oluyor. Yani önce ne yapıyor imam? Fatiha okuyor. İkinci rekatı kalktıktan sonra. Sonra sure okuyor. Ondan sonra zevaid tekbirleri, fazladan tekbirleri almaya başlıyor. Allahu Ekber diyor bir, salıyor. Yani ellerini kaldırıp salıyor. Allahu Ekber deyip ellerini kaldırıp salıyor. Allahu Ekber diyor üçüncü defa, ellerini kaldırıp yine salıyor. Dördüncü de Allahu Ekber deyip rükûya eğiliyor. Şimdi burada kaç tane fazla tekbir oldu? Üçer tane zevaid tekbir oldu.
Toplamda altı tane.
Ondan sonra namazı bitiriyor. Namaz bittikten sonra da ne yapıyor? Hutbe irade ediyor ve namaz, bayram namazı sona ermiş oluyor.
Sona ermiş oluyor. Peki hocam. Hocam şimdi şöyle bir sorumuz var. Yine kurbanla alakalı. Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecifesi düşmüş olur mu hocam?
Şimdi şayet bakın. Bu aile içerisinde her bir ferdin ayrı kendine ait malı varsa ve bu mal da kurban kesmeyi gerektirecek şekilde ise her bir ferdin kesmesi lazım.
Evet.
Mesela diyelim ki evin aile reisi kurban kesecek göre. Hanımının da malı var. Hanımının da malı var ve bu mal da nisabı geçmiş. Hanımı da kesecek. Hanımı evet. da kesecek. Veya yetişkin oğlu var. O oğlanın da kendine ait ayrı malı var. O da kesecek. Ama öyle değil de ailenin, bütün fertlerin kazancı malı tek elde toplanıyor babada ve baba bunu harcıyor. Baba bunu da tasarruf ediyor. O zaman sadece baba kesecek.
Baba kesecek. Evet hocam. Şöyle bir sorumuz var hocam. Şimdi bu çok yayılan bir gelenek oldu günümüzde. Vakıflar, dernekler, diyanet bile.
Evet.
Bu yurt dışı kurban meselesini önemsiyor ve ihtiyaç sahibi olan gönüldaşlarımızın bulunduğu yerlerde, bulunduğu ülkelerde kurban kesimleri yapılıyor. Evet. Yani dışarıda. Bu vekalet yoluyla kesilen bu kurbanların hükmü nedir, sıhhati nedir? Bundan biraz bahseder misiniz hocam?
Şimdi daha önce zannediyorum bu zekatla ilgili konular konuşulurken buna temas etmişizdir. Şimdi bizim üç çeşit ibadetimiz var. Bir, sadece bedenle yaptığımız ibadetimiz var. Namaz gibi, oruç gibi. İki, sadece malla yaptığımız ibadetler var. Zekat, fitre, kurban gibi. Bir de hem beden hem de malla yaptığımız ibadetimiz var. O da hac.
Evet.
Şimdi sırf bedenle yapılan ibadetlerde vekalet, niyabet caiz değildir. Sırf bedenle evet. yapılan. Mesela namaz, oruç ibadetlerinde. Vekalet, niyabet caiz değil. Yani ben sana şu kadar para vereyim, sen benim yerime namaz kıl. Veya sen benim yerime oruç tut. Olmaz bu. Yani kişi kendisi kılabiliyorsa kılacak. Kılamıyorsa işte o oruçsa fide verecek değilse Allah affeder. Yani kılamayacak durumda ise. Bu bir. Mali olan ibadetlerde ise mutlak surette vekalet caiz.
Evet.
Yani bir kimse zekatını, fitresini bizatihi kendisi bir fakire verebileceği gibi bir başkası eliyle de verebilir. Vekil ederek. Kurbanını da, o da sırf mali ibadet ya. Kurbanını da kendisi bizatihi kesebileceği gibi bir başkasını vekil ederek de kesebilir. Dolayısıyla vekalet yoluyla kurban kesmek caizdir. İster bu yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun. Kurbanla ilgili şartlar ve vekaletle ilgili şartlar uygulandığı takdirde. Ne demek kurbanla ilgili şartlar? Yani kesilen hayvan kurban olarak caiz olan bir hayvan olacak. Gerek cins itibariyle, gerek yaş itibariyle, gerek vasıf nitelik itibariyle. Bunlar olacak. Ki o da belli. İşte sığır cinsi, deve cinsi ve davar cinsi kurban olan hayvanlar bunlar.
Evet.
Ha, artı işte belli bir yaşı tamamlayacaklar. Ve bir de bir takım özürlerden uzak olacaklar. Böyle olduktan sonra kesebilir. Ha, bunu keserken önemli olan şu. Tabii şimdi biz herhangi bir vakfa, bir vatandaş kurban vekaleti verirken, efendim ben bu vekaletimi Sami'ye verdim, Sami kessin demiyor. Veya falancaya verdim demiyor.
Kuruma veriyor.
Kuruma veriyor. Ha, şimdi kurum ne yapıyor? Ya o küçükbaş hayvansa kişi adına bir kurbanlık alıyor, ayırıyor. Böyle yapması gerekiyor kişi adına. Yani bir koçu alırken müvekkili adına, kişi adına kesecekse onu, onun adına alıyor ve onun adına kesiyor vekalet yoluyla. Yani burada o kuruma verilen vekalet o kurumun çalışanlarına, hizmet edenlerine verilmiş kabul edilir. Ha, şayet bir sığır alınacaksa, büyükbaş hayvan olacaksa, şimdi bunun iki yolu var. Bir, kurum kendisi satın alır hayvanları ve ondan sonra da yedişer kişilik gruplara satar vekalet yoluyla.
Evet.
Ve o zaman ne zaman belli olur mükelleflerin kurbanı? O satın alan o vakıf, dernek neyse o yedi kişiye sattığı zaman. O yedi kişiye tahsis ettiği zaman. Ya da satın alırken daha bu kurban şu yedi kişiye ait olarak satın alıyorum der. Ama bu durumda şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Satın alırken yedi kişiye ait alacaksa satın alınan kurbanların hepsinin değeri aynı mı değil mi? Eğer hepsinin değeri aynıysa problem yok. Yani burada kaç tane hayvan aldı? 100 tane. Kaç kişi için? 700 kişi için. Yani şu birisini ben şu 7 kişi için alıyorum veya kesiyorum. Şu birisini 7 kişi der. Ama fiyat aynı değil. Birisinin fiyatı 12 lira, öteki 15 lira.
Evet.
O zaman ne olacak? O hayvanı alan 7 kişi ya 12 lira verecek veya 15 verecek. Hayvanın değerine göre.
Evet.
Onun için bu biraz zor. Yani bunu bu vakıfların vesairenin şey yapması zor. İdare etmesi zor. Onun için genelde satın alıp o vekil verenlere onları satmak gibi bir uygulama yapılırsa daha kolay olur.
Evet.
Ve keserken de tabii kimler adına kesildiği belirlenecek.
Evet. O kurbanın kimlere ait olduğu belirlenecek.
Zaten şimdi bu bir de şu var bakın. Bazı zorunlu durumlarda bu kuralları %100 uygulamak mümkün olmayabilir. Ya mesela şimdi Haç'ta yüz binlerce kurban kesiyor o İslam Bankası.
Evet.
Şimdi bu kurbanı keserken Türk hacılarından kaç kişi var? Kurbanlık para vermiş 50 bin kişi var. 50 bin kişilik kurbanı ayırıyor ve onları kesiyor. Ve onları keserken hacılardan Ahmet'e ait, Mehmet'e ait, Hasan'a ait demiyor. Diyemez zaten böyle bir şey. Ha, belki şu olabilir. Eğer şeyse, görevli yanındaysa, elinde listesi varsa kafile tek tek bu Ahmet'in, bu Hasan'ın diyebilir ama satın alırken zaten Ahmet'e, Hasan'a diye alınmadı ki bu toplu alındı.
Evet.
Toplu alındı, toplu kesildi. Allah kabul etsin. Bu mesela şu anda çeşitli demin bahsettiğin gibi vakıflar yurt içinde, yurt dışında kurban kesiyor.
Evet.
Ve bazen bu kurbanı kesenlerin kestiği kurban sayısı 500 bini buluyor. 500 bini buluyor. Ya şimdi bu kadar 500 bin kişiye ayrı ayrı hayvan alıp da o 500 bin kişi adına kesmek de kolay değil. Burada umum belva var. Artık bu toplu kesiliyor ama önceki söylediklerim idealidir benim. Yani evet. Alırken kişi adına almak, kişiler adına. Ayrılırken kişiler adına ayırmak. O idealidir tabii, en iyisidir. Bu yapılması mümkünse böyle olur. Yani az kurban kesenlerde bu mümkün. Ama öyle çok on binlerce kurban kesenlerin bunu uygulanması çok zor.
Çok zor, evet hocam. Hocam, şimdi özel bir soru sorabilir miyim müsaadenizle?
Tabii, buyur.
Geçenlerde benim telefonuma işte şahsi bir kişi, bu işi yapan bir tanıdığımız mesaj gönderdi. Çeşitli kataloglar hazırlamış kurbanla alakalı. İşte şu kadar kilo et kurban şu kadar lira, şu kadar et kurban şu kadar lira, böyle sıralamış. hangisi, hangi hisseye girmek istiyorsanız işte o hisseyi seçip o kurbana dahil oluyorsunuz şeklinde.
Ve sana o eti veriyor sonra.
Ya, o eti veriyor. Şimdi böyle bir seçim yapmak uygun mu hocam? Bu, belki biraz daha fıkhinin, fıkhi meselenin dışına çıkmış olduk ama böyle bir seçim yapmak
bu da,
doğru
bu
mu
da
hocam?
Bu da fıkhi meselenin içine girer. Hı-hı. Şimdi bakın, kurban ibadet olmaktan çıktı maalesef, bazı kesimlerce çıkartıldı, ticaret haline getirildi.
Evet.
Yani bu vakıflar, dernekler kurbanı keserken, vekalet yolla keserken ya dini bir hizmet veya milli bir hizmet yapmak için bunu yapıyor.
Evet.
Yani kesiyor o hayvanı, fakire fukaraya yediriyor.
Eyvallah.
Ve bundan dolayı da para kazanmıyor. Kazanıyorsa bile, ki o mümkün. Nasıl mümkün? Bugün sen diyelim ki kurban bedeli 2000 lira dedin. Ve bunu alırken ben bunu 1700 liraya alırsam üstü bana bağış yapar mısın diye veriliyor. Genelde bu kurban şeylerinde, o yazılarda bu var. Yani eğer ben kurbanlığı senin verdiğin paradan daha ucuza almışsam üstünü vakfa bağışlar mısın? Bağışlarım diye imza alıyorlar. Böyle olunca ne yapıyor? Adam diyelim ki 2000 lira almış, 1700 lira mal etmiş, 300 lira kalmış o vakfa. Vakıf ne yapıyor? Onu hayır işinde kullanıyor.
Evet.
Kendisi kesesine atmıyor onu, şahısları. Ama maalesef şimdi bazı efendim marketler, bazı şahıslar bu dediğin şekilde kurban kesiyor. Evet. Efendim işte hisse başı diyor şu kadar keserim diyor. Hisse başı şu kadar keserim. Bu şahıslar da bu işe el atmış. Evet. Sadece o şeyler değil. Marketler şunlar bunlar değil. Şahıslar da el atmış. Peki ne yapıyor bu? Yani diyor ki ben işte hisse başı 2000 liraya keserim diyor. 7 kişiden 14 bin lira alıyor. Şimdi o zaman 14 bin liralık hayvan alıp kesecek mi? Hayır. 10 bin liraya alıyor. 4 bin lirası kendisine kar kalıyor. 10 bin liraya aldığını kesiyor 7 kişi adına. Şimdi alıp onlara satsa neyse. Bu hassasiyeti çoğunun göstereceğini de zannetmiyorum. Ha. Öbür senin dediğin şimdi et hesabı. Ya eğer benim adıma bir hayvan kesmişsen onun eti benim. Onun eti benim. Şimdi sen diyorsun ki bana şu kadar para verirsen 20 kilo et veririm. Şu kadar para verirsen 15 kilo et veririm. Peki benim adıma alıp kestiğin hayvan 20 kilo et vermiyorsa kimin etini bana vereceksin?
Bu kasaptan et almak gibi bir şey hocam.
Bir şey biraz benziyor. Yani bundan uzak durmak lazım. Yani 3-5 kuruş menfaat sağlamak için bu yollara girmemeli ve bir de mükellefler buna dikkat etmeli. Asıl görev onun, mükellefin. Yani ben madem ki para veriyorum, Allah rızası için kurban kesiyorum, kestiğim kurban yerini bulsun. Onun için de bu ibadete uygun şekilde kim davranıyorsa vekaleti ona verir.
Kestiğiniz kurbanın ne eti ne
kanı, Allah'a, derisi Allah'a ulaşmaz.
Takva ulaşır. Eyvallah. Eyvallah hocam. Şöyle bir sorumuz da var hocam. Şimdi kişi kurbanı kesmese, kurban bedelini ne kadarsa para olarak bir fakire verse kurban kesmiş olur mu?
Olmaz. Kurban kesmiş olmaz. Bu kişi sadaka vermiş olur. Kurban ibadetini yerine getirmiş sayılmaz.
Evet.
Eğer bunu kurban bayramı günlerinde yapıyorsa, mesela birinci gün yaptı, bunun yanlış olduğunu öğrendi, ne yapacak? İkinci gün alıp tekrar zenginse kurban satın alıp kesecek.
Evet. Peki hocam. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? Taksitle alınabilir mi diye bir
sorumuz var. Alınabilir. Şimdi burada önemli olan şey nedir? Kişinin keseceği hayvana sahip olmasıdır.
Evet.
Keseceği kurbana sahip olması, malik olmasıdır. Ve bu sahip olma, peşin parayla da sahip olabilir insan bir mala. Vadeli de sahip olabilir, taksitli de sahip olabilir. Ki kredi kartıyla satın alma bir bakıma vadeli satın almadır. Bu caizdir.
Evet. Şöyle bir soru var hocam. Zannediyorum sizin de yaptığımız özel muhabbetlerde bu soru geçmişti. Şimdi iki kişi var. Biri zengin, kurban kesmekle yükümlü. Yine bir kişi daha var. Zengin değil, kurban kesmek üzerine vacip değil ama kurban kesmek istiyor. Şartları zorluyor. Kurban alıyor ikisi de. Ama ikisinin kurbanı da kayboluyor. Bu durumda iki kişinin durumu ne olacak? Tekrar kurban kesmeleri gerekiyor mu zengin ve fakir olarak? Buradan bahsetsek biraz.
Şimdi hocam, zenginin görevi kurban kesmek.
Evet.
Zenginin vazifesi kurban kesmek. Şu hayvanı kesmek değil. Fakir ise eğer kişi o hayvanı satın almışsa, ister tek başına alsın ister ortak alsın. Hı hı. Satın aldığı zaman o hayvanı kesmedir fakirin görevi. Bilmem ayırt edebildim mi? Hı hı. Bak, zenginin görevi herhangi bir hayvanı kurban olarak kesmektir. Fakirin böyle bir görevi yok. Ne zaman fakir o görevi üstleniyor? Hayvanı satın alınca. Ve dolayısıyla fakirin görevi o satın alınan hayvanı kesmek oluyor. O hayvan kaybolmuş, ölmüş, artık fakirin işi bitti. Fakirin yeniden bir hayvan alıp kesmesine gerek yok. Ama zengin başka bir hayvan alıp kesecektir. Niye? Çünkü fakirin görevi demin söylediğim gibi herhangi bir hayvanı kesmektir. Satın aldığını kesmek değil.
Anlatırak değil. Hı hı. Peki hocam. Şöyle bir sorumuz da var hocam. Onunla da yavaş yavaş bitirmiş olalım. Vaktimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve ne zaman biter? Yine şunu da eklemiş olalım. Kurban keserken nelere dikkat edeceğiz? O üstün nasıl olacak hocam? Onlardan da bahsetsek.
Şimdi kurban kesme vakti bayram namazı kılındıktan sonra başlar.
Evet.
Ve üçüncü bayram günü akşama kadar devam eder.
Evet.
Üçüncü bayram günü akşama kadar devam eder. Bu süre içerisinde kurban kesilecek.
Evet.
Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından önce kesilen kurban kurban olmaz. Bayram namazı kılınan yerlerde, mesela şehirlerde. Sen bayram namazı kılıyorsan sen bayram namazını kılmadan önce senin kurbanın kesilirse eğer, o kurban olmaz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir olay kendisine intikal etmiş. Ve o kişinin durumunu dikkate alarak bu sadece senin için caizdir, başkası için değil buyurmuş. Ve kurban bayramının üçüncü günü de akşama kadar keser. Ondan sonra artık kesmez.
Evet. Nelere dikkat etmek lazım hocam? O usul
şimdi bir defa normal bir hayvan kesiminde bir Müslümanın nelere dikkat etmesi gerekiyorsa kurban keserken de ona dikkat etmesi lazım. Nedir o? Bir defa besmeleyi terk etmeyecek. Besmeleyi. Besmeleyi çekecek. Bir de kurban kesmede bir adet haline gelmiş tekbir getirme. Ama tekbir şart değil. Ama besmele şart. Buna dikkat edecek. Hayvana eziyet vermeyecek. Hayvana eziyet vermeyecek. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin yatırmış hayvanı kesecek. Bıçağını bilediğini görmüş.
Gözünün önünde.
Gözünün önünde. Buyuruyor ki sen bu hayvanı iki defa mı keseceksin? İki defa mı öldüreceksin? Buyuruyor. O yüzden bıçağını daha önceden bileyecek, keskinleştirecek. Ve hayvana en az acı verecek şekilde kesecek. En az. Nasıl acı veriyorsa o şekilde kesecek. Tabii geçen hafta bahsetmiştik zannediyorum. Boğazdan kesecek.
Evet.
Ön tarafta. Hı hı. Ve hayvanı kestikten sonra derisini, paçasını, kellesini satamaz. Bunları sadaka olarak vermesi lazım. Efendim, ancak şu var. Kalıcı işlerde kullanmak üzere, mesela seccade yapma, eskiden post var ya, hı hı, postlar vardı. Yani ki hayvanların derilerinden o tabaklanarak post yapılır ve üzerinde namaz kılınır. Bu mümkün, bu caiz oluyor ama onu satarak onun şeyinden istifade edemez. Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz bu talimatı vermiş. Demiş ki bu hayvanın derisini, çullarını, yularını satma. Tasadduk et demiş. Bunlara dikkat eder. Evet. Ondan sonra da usulüne göre o kurban etini değerlendirir. Ki o değerlendirmede bizim öteden beri kullanan bir örfümüz var. Nedir? Üçe böler. Üçte birini efendim aile efradıyla yer kendisi. Üçte birini gelen misafirlere ikram eder. Üçte birini de fakirlere dağıtır. Ama zamanımızda maalesef gelen misafir mefhumu neredeyse
bitti. Yok. Maalesef. Misafir gelmiyor ki kime verelim?
Kime verelim?
Kime ikram edelim?
Ya verenler vardır köylerde, küçük şehirlerde, kasabalarda ama apartman hayatı bu tip şeyleri öldürdü maalesef.
Maalesef hocam. Son soruyla bitirmiş olayım hocam. Bilmiyorum daha önceden de bahsetmiştik ama. Mesela rahmetli babam kurban kesildikten sonra girer iki rekat namaz kılardı. Kurban namazı derdi. Böyle bir şey var mı hocam?
Hayır,
böyle bir uygulama?
Yani böyle sünnet bir namaz yok.
sünnet namazı.
Ancak şükür namazı kılabilir insan. Yani Cenab-ı Hak bana bu nimeti bahşetti, şükretti, bahşetti, imkan verdi, kestim. Şükür namazı kılar ama böyle bir namaz kılma. Bu kurban bayramı namazı veya bayram namazı diye bir namaz. Yani kurban namazı diye bir namaz yok.
Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze, dininize sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine Fıkıh Saati programında sizden gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yöneltecek ve fıkhi meseleler hakkında bilgilendirmelere devam edeceğiz diyelim. Şimdiden bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar efendim. Allah'a emanet olun.